Sevgili Erkam Radyo dinleyenleri, bir Genç Sahabiler programında daha çok muhterem Veysel Akkaya hocamız ile kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Evet Veysel hocam, geçen programımızda Halid bin Said radıyallahu anh efendimizin rüyası ile Resulullah Efendimiz'e koşması,
evet,
diğer efendilerimize danışarak, ki Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh efendimize danışarak rüyasının tabiriyle,
evet,
bu ateşlerden Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin onu kurtarma durumu ve akabinde gelişen olayları tartışmıştık. İnşallah kaldığımız yerden dinleyelim.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin fatihi lima uğliga vel hatimi lima sabaga vel nasil hakka bil hak vel hadi ila sıratikel mustakim.
Amin.
Evet kıymetli dinleyenlerim, Halid bin Said radıyallahu anh'ı konuşuyorduk. Rüyasıyla hidayet bulmuştu,
evet,
ve Efendimiz'e imanla şereflenmişti sohbetinde.
Evet.
Bu hadiseden sonra Halid radıyallahu anh evine döndüğünde artık kalbi imanla çarpan bambaşka güzel bir gençti.
Elhamdülillah.
Talha radıyallahu anh, biliyorsunuz daha evvelki programda konuştuk. Talha radıyallahu anh, Talha bin Ubeydullah meşhur. Onun başı annesiyle dertteyken, Halid'in de başı babasıyla dertte olacaktı.
Evet.
Bu da bizim için iyi bir açılım olacak inşallah. Böyle olmazsa yani bir anlamda i̇nşallah. Bizim programımız açısından, öğrenmemiz açısından. İlk önceleri imanını gizledi. Ama bütün hali değişmiş. Davranışları güzelleşmiş. Sakinleşmiş. Huzur bulmuş. İslam'ın güzellikleri hayatına anlam katmıştı. Babasına, annesine daha saygılı davranmaya başlamıştı. Evde din konusu gündeme gelince, babasının hakaret dolu sözleri karşısında tavırları eskisinden çok daha farklıydı.
Elhamdülillah.
Müslümanlığı öven cümleler kullanması babası sahibi endişelendirdi. Olanları anlamaya çalıştı. Sonunda oğlunun Müslüman olduğunu öğrenince küplere bindi.
Evet.
Tabii ki şimdi imanla şereflenmiş bir genç hali nasıl olur?
Evet. Çok başka güzel yani, açılımlar olur.
Yüzünde bir açı güzellik, ondan sonra efendim bir melahet, nur, tavırlarında bir zerafet. Bu tabii ki yavaş yavaş kendini hissettirmeye başlıyor ve imanla şereflendiğini duyunca da her şey değişiyor.
Yine görüyoruz ki hocam,
evet,
bütün sahabe efendilerimiz, yani şu bugüne kadarki programlarımızda konuştuğumuz, konu olarak ele aldığımız, hep aileden ilk tepkinin ve asıl büyük tepkinin aileden geldi. Ki günümüzdeki koşullara baktığınız zaman hakikaten aile ortamında, çekirdek kurulumda, oluşumda sıkıntısı olmayan bir bireyin İslam'a yaklaşması ve İslam yaşaması çok kolay. Çünkü dışarıda dalgalı denizlerde mücadele ettikten sonra limana geri dönüyor ve sıfırlanıp, tazelenip, gücünü tekrar geri kazanıp, deşarj olup,
evet,
tekrar şarj olup mücadeleye devam ediyor. Ama ev hayatı, aile hayatı bu İslam'la bütünleşmekte, yaşama konusunda ufacık da olsa bir sıkıntısı varsa, bireyler de Allah muhafaza kum taneleri gibi dağılma gösteriyor. Dağılma eğilimi gösteriyor. Demek ki iyi bir ailenin, çekirdek ailenin en çok büyük önemi.
Bu büyük bir nimet tabii ki. Ama en büyük nimet yine de güzel bir şekilde İslam'la buluşmak.
İnşallah.
Veya günümüz şartlarında söyleyecek olursak maneviyatla buluşmak.
İnşallah.
Maneviyatla kişi buluştuğu zaman maneviyat çözümdür. Allah-u Teala o kulunun dertlerine derman olur. problemlerini çözer ama kulun sabretmesi gerekir. İnşallah. İmtihanlara katlanması gerekir. İnşallah. Sonu hep güzeldir ama.
Elhamdülillah.
Sonu güzeldir. Katlanması gerekir. Tabii artık babası Said onun Müslüman olduğunu öğrendi. Said de İslam'ın azılı düşmanlarından birisi. Bunu öğrenince küplere bindi. Bu düşündü ki şimdi oğlum Müslüman oldu. Kureyş onunla alay edecek. Ona hakaret edecek. Bu açık bir şeydi yani. Bunu düşünmeye de gerek yok.
Planlar suya düştü. Said
uygun bir vakitte Halid'i yanına çağırdı. Çünkü bu sorunu halletmek istiyordu. Şöyle dedi ona. Oğlum, ilahlarımıza sövdüğünü duyduğun halde Muhammed'e iman ettiğin doğru mu? Yani Allah korusun, Efendimiz'e bir iftira var burada. İlahlarımıza sövüyor diye söylüyor. Efendimiz onların ilahlarını sövmedi. Onların ilahların olmadığını söyledi zaten.
Olmayan bir şey.
La ilahe.
Elhamdülillah.
Yok, hiçbir ilah yoktur. İllallah, ancak Allah vardır. Fakat onlar tabii bunu öyle algılıyorlar veya öyle görmek istiyorlar.
Tabii.
Halid şu cevabı verdi. Vallahi Muhammed doğrudur. Ona inandım ve uydum. Net, gayet net bir iman tezahürü. Bu sözler Said'in yüreğine bir ok gibi saplandı. Fena halde kızmıştı. Nasıl oluyordu bu genç yaşında din değiştiriyordu? Oğlunu mutlaka birileri kandırmış olmalıydı. Onu tekme tokat dövmeye başladı. Halid yine Allah'ın bir olduğunu söylemekten geri durmadı. Evde bir hengame başladı. Baba oğlunu dövüyor ve bunu kabullenemiyor, hakarete başlıyor. Fakat oğlu da sürekli Allah bir, Allah bir, Muhammed onun elçisi diye sadece bu karşılığı veriyor.
Evet.
El kaldırmıyor ama bu karşılığı vermeye devam ediyor. Yani sen ne yapsan da ben dilimden vazgeçmem.
Saldırı yok ama
evet,
bir dağ gibi dik duruyor.
Tabii. Dayak da kar etmeyince bu kez olacak gibi değil, ne yapayım diye düşündü ve sonunda çok büyük olan evinin izbe bir odasına onu kapattı. Hapishane hayatı başlıyor. Hem de evde, hem de baba tarafından hapishane hayatı. Kapı üzerine kilitlenirken Halid bütün yüreğiyle hala şöyle haykırıyor. Vallahi o doğrudur. Ben ona inanıyorum.
Elhamdülillah.
Bu nedir işte? İman zevki, imanın tadı, o dayakları falan filan ona hiç vız geliyor.
Cılız geliyor.
Vız geliyor ona. Yani o ölüme hazır zaten. Ölüm de gelse imanı değişecek değil. Onun tadını almış bir kere. Said çılgına dönmüştü. Halid'i mutlaka yola getirmeliydi. Aç ve susuz bırakarak Halid'e işkence etmeye başladı. Ne bir zalim yürek değil mi? Bir baba. Yani dıştan birisi yapsa bir farklı ama bir babanın oğluna hapse atması, ona bizzat kendisini aç ve susuz bırakarak işkence etmesi. Çok korkunç bir şey.
Evet.
Ama Halid'de hiçbir değişiklik yok. Aynı söylediği gibi devam ediyor.
Elhamdülillah.
Çünkü o bir kez imanın manevi tadını almıştı. Artık dünyada hiçbir şey o kadar tatlı gelmeyecekti. Her hakiki iman eden mümin gibi. Demek ki iman insana öyle bir kuvvet veriyor ki,
evet,
o kuvvetin karşısında hiçbir kuvvet duramıyor. Yani Allah ona verdiği iman kuvvetiyle artık diğer maddi kuvvetler onu yıldıramıyor. İman böyle bir şey demek. La havle ve la kuvvete illa billah. Kuvvet Allah'ın çünkü. O kuvvetler bir süre sonra cılızlaşmaya başlıyor. Küçülmeye başlıyor. Allah ona bir sabır da lütfediyor Cenab-ı Hak demek ki. Ve ona karşı koyan bir yürek Cenab-ı Hak dimdik ayakta tutuyor o yüreği. Bu imanın bir neyidir? Meyvesidir.
Meyvesidir.
İman böyle başlıyor. Ondan sonra devam ediyor. İman kuvvetleniyor. Kuvvetlendikçe amellere sirayet ediyor. Kuvvetlendikçe hallere sirayet ediyor. Ve İslam o zaman yaşanan bir hayat oluyor. Yani her şeyin özü iman. Güzel bir imandan geçiyor.
Yani hocam şunu çıkarabiliriz diye düşünüyorum. Şu günümüzde, hayatımızda zahiri, batini, fiziksel, ruhsal, aileden veya dış çevrelerden bir sürü irili ufaklı dalgalar, farklı farklı taarruzlara maruz kalıyoruz. Demek ki bu taarruzlara sabır ettiğimiz zaman o dalgalar belli bir yerden sonra cılızlaşıp yok olacak. Ve Allah'ın izniyle, yani bir taşta birkaç kuş derler ya, demek ki o taarruzlardan sağ kalacağız. Allah bizim imanımızı kuvvetlendirecek ve artık daha büyük güzel açılımlara yol alacağız inşallah.
Tabii ki yani hak gelince batıl gidecek.
Amin inşallah.
Aydınlık gelince karanlık gitmek zorunda.
Elhamdülillah. Elhamdülillah.
Bunun başka şeyi yok.
Çaresi yok.
Alternatif yok. Çünkü artık iman gelmiş. Güneş doğmuş. Geceye artık yer yok.
Evet.
İmanın karşılığında bütün dünya zevkleri teklif edilse bile Halit onlara dönüp bakacak değildi. Böyle bir yürek var artık onda. Biliyordu ki bütün dünya zevkleri burada geçiciydi. Ama iman zevki onu ahirette bitmek tükenmek bilmeyen büyük bir nimete, zevklere kavuşturacaktı.
Elhamdülillah.
Cennet nimetleri, cennet zevkleri, cemalullah zevki. İman tohum oluyor çünkü. Ondan sonra büyüyecek, öbür alemde meyvelerini verecek.
Elhamdülillah.
Babası ne etse ne yapsa Halit yine Allah'tan ve Resulünden başka bir şey söylemiyordu.
Evet.
Şimdi burada şunu söylemem lazım. Yani bir genç güzel bir iman sahibi ise ister babası olsun, ister çevresi olsun, etrafındaki yıldırıcı, caydırıcı şeylere karşı dimdik ayakta durmasını bilecek. İmanını kuvvetlendirecek, imanıyla yürüyecek, etraftaki onu çelmeye çalışan, ona gerek psikolojik olarak, gerek görsel olarak zulmeden, hakaret edenlere karşı yılmaması lazım. Yani bunu güncellediğimiz zaman şu çıkıyor karşımıza. Bugün artık yaşadığımız çevre, sosyal çevre, toplumsal çevre, aile çevresi yerine göre, herkes için değil ama yerine göre aile çevresi, tabii, okul çevresi veya iş hayatı bakıyorsunuz hep Müslümanlara maalesef bir hayat hakkını
çok büyük
olmadığı
ağır
bir
koşullar altında kalıyor.
Aslında
Müslüman.
Bunlar da bir işkence işte.
Tabii hocam.
Bunun karşısında Müslüman dimdik ayakta durmayı becermesi gerekiyor. Bu metaneti göstermesi gerekiyor. Yerine göre en yakınlarından bile tepki alabileceğini ve bu tepkilere karşı da sabırla ve bildiği, inandığı yolda ciddi bir şekilde dimdik durarak yürümesi gerekiyor.
Evet.
Ki Allah-u Teala ona önünü açsın.
Nitekim Halit radıyallahu anh Efendimizin burada hem dik durması ama aynı zamanda karşılıkta çok doğru bir karşılıkla, yani bir de taarruz etmeden dik durması söz konusu hocam. Yani burada böyle bir durum var. Kırıcı değil. Bazı kitleler, bazı çevreler şu çıkarımda bulunabiliyor. Tabii ki elhamdülillah biz onun eleştirisini ya da onun fetvasını verecek ya da düşünecek konumda değiliz. Lakin keskin tavırların ters tepme durumu da var burada.
Evet.
Burada bir dik durma söz konusu, bir İslam'ı yaşama söz konusu.
Evet.
Yıkılmama ama saldırmama da durumu söz konusu. Yani Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve çevresindeki sahabi efendilerimize baktığımız zaman genel tavır bu.
Tabii.
Ta ki İslam'ın artık mücadele süreci başlayana kadar ki evresine bakıyorsunuz, dik duruş.
Tabii şimdi emir gelmeden bir şey yapılmaz biliyorsun.
O, evet.
Bu insanın hayatında böyledir yani. Bunun zamanı gelmesi gerekiyor ki ona göre o zaman gelene kadar da sabır etmesi gerekiyor.
Gençlerin bu konuda hocam ne tavsiye edersiniz? Yani şöyle, bazı gençlerimiz var. İslam'ı yaşamaya çalışıyor.
Evet.
Mesela bazı kardeşlerden şöyle şeyler gelebiliyor. İşte ne yapıyorsun? Abi ben işte Kur'an'ımı okumaya çalışıyorum. İşte internet ortamı zaten artık her bilginin anında ulaşılabildiği bir yer ama
evet,
asıl şu anda şahsi kanaatim olarak daha kötü etkilerinin olduğu bir durum söz konusu. Çünkü her yerden her şekilde beslenebilme durumu söz konusu olabiliyor. İşte kimi kardeşler kimi yerlere gidebiliyor. Ne tavsiye edersiniz hocam? Ki geçen programlarımızda da bununla ilgili bir mürşidi bulmanın yöntemleriyle ilgili bazı konular konuşmuştuk. Yani gene burada bir hoca, hani her işin bir hocası olduğu için
Tabii ki şimdi Halid radıyallahu anh kim buldu? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i buldu.
Nitekim önden önce de Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Efendimiz'e gitti.
Aynen öyle. Yani manevi büyüklerle buluşmadan İslam davasında yürümek zor. Yani ben tek başıma bu işi yaparım. Ben işte efendim kitaptan okuyarak İslam'ı yaşarım. Hocaya ne gerek var, rehbere ne gerek var, internette her türlü şey var gibi bir düşünce doğru değil. Çünkü yani kişi eğitim olarak insanoğlu mutlaka bir eğitimciye muhtaç biliyorsun. Yani sırf bilgilerle.
Fıtratımız
mesela,
bu değil mi
hocam?
Şöyle
söyleyeyim hani bir daha çarpıcı bir örnek olsun. Örnek söylüyorum. Bir insan tıp okuyarak, tıp kitapları alıp okuyarak doktor olabilir mi?
Olamaz tabii ki.
Olamaz. Yani daha doğrusu herhangi bir meslek içinde geçerli. Diyelim ki bir usta olacaksınız bir konu, bir meslekte usta olacaksınız. Hiç o ustanın yanına gidip çalışmıyorsunuz, çırak olmuyorsunuz. Ama onunla ilgili çok ciddi dokümanlar var, videolar var. İzliyorsunuz, ben diyor olurum diyorsunuz. Bir yere kadar olursunuz, eyvallah. Ama gerçekte olur musunuz? Olamazsınız. Yani onun incelikleri ancak yaşanarak öğrenildiğinden dolayı çünkü. Yani usta-çırak ilişkisi çok önemli. Bugün de aynı şey devam ediyor insanlarda. Bir usta olacaksanız çırak olmak zorundasınız.
Evet.
Yani ben çırak olmanın usta olacağım dediğinizde olamazsınız.
Yani şunu diyebilir miyiz hocam? Gözlemlemek başka bir şey.
Tabii.
Uygulamak başka bir konu. Çünkü birçok insan şu anda maalesef bunun tanımını iyi yapamıyor. Bunu biz de kendi açımızdan yani şahsım adına da söylüyorum. Gözlemlediğimiz bazı şeyleri profesyonel anlamda uygulayabiliriz. Uygulamakta bir sıkıntı yaşamayız gibi kalıyor. Mesela bir İslami ya da herhangi bir ilmi konuda bir şey izliyor. Diyor ki ben bunun çok daha iyisini yapabilirim. Çünkü orada basitleştirilmiş halde
tabii.
50 senesini bu işe vermiş bir ustanın elinde bir çekiçle işte metali dövdüğünü görüyor. Zannediyor ki o metal hakikaten öyle lokum kıvamında bir şey. Ama bir vurduğu zaman etrafa kıvılcımlar saçılıp Allah muhafaza ortalık alev alabiliyor.
Tabii canım.
Çünkü kardeşler bu İslam'ı tek başına böyle ben bunlara göğüs gererim yaparım dediği zaman Allah muhafaza gene bazı yerlerden bunların duyumlarını alıyoruz. Belli bir yere geliyorlar sonra maalesef bırakmak zorunda kalıyorlar.
Devam etmez. Çünkü Cenab-ı Hak önce peygamberleri göndermiş. İslam'ı yaşasın insanlar diye. Eğer kitapla olacak olsaydı Allah sadece kitapları gönderirdi. Gökten zembille tabiri veya gökten özel inerdi kitaplar. Etrafa ışık saçan böyle nurlar içerisinde inerdi.
Allah'ın kudreti her şeye
Allah'ın korumasında. Yeter. İnsanlar da bakarlardı oradan büyük dev ekranlar düşünün. Yani dev kitaplar olsun diye düşünün. Örnek söylüyorum. Ha burada ne yazıyor? Bu yazıyor. Gideyim uygulayayım derlerdi. Ama böyle bir şey yok. Allah kitabı göndermemiştir direkt. Yani peygamberlerin eline bir kitap direkt vermedi Cenab-ı Hak.
Evet.
Değil mi? Yani hepsi yazıldı. İnsanlar tarafından yazıldı yine gelen bilgiler. Ama kim yine? Yine insan eliyle eğil oldu. Yani bir insan ancak insan eliyle terbiye olabilir. İnsan eliyle manevi kemalatı yakalayabilir. Sadece kitaplardan okuyarak değil. Batılı usul şu anda kitaplarla olacağı gibi bir izlenim veriyor bize.
İlmi
yani
yanda.
Kitapları okursunuz, internetten araştırırsınız, her şeyi halledersiniz gibi. Böyle bir şey doğru değil. Yani İslami manevi eğitimde, maneviyat çalışmalarında mutlaka manevi bir rehbere ihtiyaç var. Tabii mi? Bu maddi alemde böyle olduğu gibi manevi alemde daha önemli. Çünkü maneviyatı zaten görmüyorsun.
Zaten hocam şöyle düşünün. Üniversitelerin birbirlerine olan üstünlüğü kendi kadrosuna bulundurdu, kadrosuna bağladı hocaların
tabii
kalitesiyle.
Tabii.
Şimdi öyle olsa üniversite webinar dedikleri bazı programlar var, seminerler var. İnternet üzerinden diploma dağıtan üniversiteler var ama gene gidiyorsunuz tabii. En iyi hocayı alan üniversiteye. Yani siz bunda bunu güdebiliyorsunuz da manevi alanda niye bu kaygıyı gütmüyorsunuz? Nitekim Ömer radıyallahu anh Efendimiz ne buyurmuş? Yanlış olmasın. 12 senede
Bakara suresini amel ederek okuyor tabii ki. Yaşayarak yani.
Burada şimdi demek ki burada bir başka bir boyut var.
Tabii. Şimdi şunu söyleyeyim yani günümüzde bunu aktardığımızda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle nasıl buluştuysa kişi manevi büyüklerle, mürşid-i kamillerle buluşursa İslam'ı özlediği hayat tarzını Allah'ın izniyle yaşayabilir.
İnşallah.
Evet muhterem dinleyenlerim, Halid radıyallahu anh babası tarafından hapse atıldığını söylemiştik.
Evet.
Orada aç, susuz bırakıldığını, çeşitli işkencelere maruz kaldığını söylemiştik. Ama Halid radıyallahu anh de hiçbir değişiklik yok. Aynen o halini, iman halini aynı kararlılıkla korumaya devam ediyor. Vallahi diyor, o doğrudur. Billahi o doğrudur.
Evet.
Ben ona iman ediyorum. Ben Resulullah'a iman ediyorum. Bu da babası Said'i, İslam düşmanı Said'i her duyduğunda daha çok kinlendiriyor. Daha çok kinlendiriyor. Ve oğlunu nasıl yola getireceğini düşünerek en acımasız yolları denemeye kalkıyor. Sırf gururundan dolayı, sırf Mekke müşrikleri bana işte sen oğlun böyle oldu demesinler diye. Ve baktı ki olacak gibi değil, bu kez de oğluna onu dışarı çıkarıyor. Mekke'nin kızgın kumlarına çıkarıyor. Yani dikkat edersen
bunu hocam ya,
kölelere yaptılar ama Müslüman, yani bir babanın oğluna yapmasına bakar şimdi. Daha bir korkunç bir şey. Orada üstünde bir gölgelik de yapmadan, kuruyan dudaklarına bir damla su bile vermeden onu bile esirgeyip kızgın taşların arasına yatırarak işkence ediyor.
Kendi de kim?
Vazgeç bu dinden, vazgeç bu imandan. Said ona bazen vaatte bulunuyor. Sana işte her şeyi vereceğim, seni şöyle yapacağım, bütün falan. Bakıyor olmuyor, yine aynı şeyi söylüyor oğlu. Bazen tehditler savuruyor ona. Ama her durumda Halid büyük bir kararlılıkla direniyor ve zihinlerden hiç silinmeyecek şu ibretli sözleri söylüyor. Ne pahasına olursa olsun İslam'ı terk etmeyeceğim. Onunla yaşayacağım, onunla öleceğim.
Elhamdülillah.
Şehadete hazır bir yürek. Onu hiçbir şey sindiremez. Ve bu genç bir delikanlı. 17-18 yaşında bir delikanlı yani. Düşünebiliyor musun?
Önüne her şeyde sunulmak
nasıl
için
bir iman bu ki?
Evet.
O yaştaki bir genci bu kadar işkencelere, bu kadar çilelere. Hani bak dikkat edersen biz sadece Bilal Habeşi'yi biliyoruz. Yani veya en meşhur onu biliyoruz. Diğerleri de var da hani daha çok bilinen toplumda. Ama birçok var böyle bak. Evet. Babasından işkence görenlere düşünebiliyor musun? Yani Halid az bir kahraman değil. Çok büyük bir kahraman Halid radıyallahu anh. Bu sözler Halid'in yüreğinin ta derinliklerinden duyduğu Allah ve peygamber sevgisinin en içten ifadelerinden başka bir şey olamaz.
Evet.
Kıymetli kardeşim. Bu bir muhabbet işi. Bu bir sevda işi.
Kendimiz hocam iç dünyamızda yani şu soruyu sormakta fayda var. Yani bu nereden besleniyor? Bu nedir? Bunun kaynağı nedir? Bu kuvvet nereden geliyor? Hani sokakta bile görseniz bir çocuk fazla enerjiktir. Ne yedirdiniz derler bu çocuğa.
Tabii.
Şimdi bu nasıl bir beslenmedir? Bunu bir sorduğumuz zaman zaten bazı şeyleri aleni şekilde anlıyorsunuz. Sebzenin, meyvenin bile beslendiği yerin, güzel yetiştirme yerine göre kalitesini anlıyorsunuz ne olduğunu, ne bittiğini. İşte bunu sorabilmek lazım. Bu gururumuzu kenara atabilmek lazım.
Yani şunu söyleyeyim bir de. İmanın biz hazır bulduk. Ama onlar çok büyük bedeller ödediler iman için.
Evet.
Şu bedellere bakar mısın? Hapisler, işkenceler, kızgın çölde o kumlar altında
kara
45-50 derecede orada yani vücut yanıyor yani. Bir durun bakayım şöyle bir çıplak 45-50 derecede Mekke'ye mükerreme göreyim sizi. Başınız açık bir durun. Bırakın çıplak durmayı. Başınıza güneş çarpıyor mu çarpmıyor mu?
Herhalde.
Bir deneyim. Yani
çok kısa sürede herhalde.
Ne olur bak görün. Yani çok ağır bir şey yani. Ama Cenab-ı Hak bütün bunlara rağmen ona bir kuvvet veriyor. Bir azim veriyor. Bir sabır veriyor. Bir metanet lütfediyor.
Elhamdülillah.
Demek ki muhabbet böyle bir şey. Muhabbet geldiği zaman, muhabbet olduğu zaman her zorluk kolaylaşıyor.
Elhamdülillah.
Muhabbet yoksa kolaylıklar bile zorluk olur.
Evet.
İşin özü muhabbet. Allah ve Resulüne muhabbet. Güzel bir imanla bağlanmak. O zaman günümüze de karşımıza çıkan engelleri, problemleri, sıkıntıları aşmamız kolaylaşıyor.
Evet,
yani bugün de buna benzer direkt böyle bedene işkence olmasa da psikolojik işkenceler, efendim görsel işkenceler, yani görsel medyayı konuşuyorum.
İşitsel.
Bunlar farklı şekillerde devam ediyor.
diğerleri de var tabii. Yani dünyanın birçok yerinde Müslümanlar hala işkence görüyorlar.
Evet, fiziksel olarak yani.
Var. Tabii aynısı devam ediyor. Yani yarın bizim de karşılaşmayacağımız ne malum. Onun için bunları iyi okumalı, bunları iyi anlamalı ve bunları yüreğimize nakşetmemiz gerekiyor.
İnşallah.
Tabii Said bu duydukları ifadeler karşısında çılgına dönüyor. Onu öldürmek istiyor ama bunu kendisi için bir zül olduğu için öldürmüyor. Bir zillet olduğu için öldürmüyor. Çünkü Araplar onu kötülerler. Kendi oğlunu öldüren adam. Bu da çok tehlikeli bir şey onlar için. Onun için sonuna kadar onu götürüyor, uçurumun kenarına götürüyor. Fakat öldürmüyor. Yine
kibrinden, nefsi adına.
Yine ayıplanma korkusundan dolayı yapıyor. Yoksa bir herhangi bir şey yok.
Allah muhafaza.
Tabii bakıyor ki bu işkencelerden başka da daha ileri gideceği bir durum yok. Sonuna geliyor. Başka ne yapacak çocuğa? Her şeyi yapıyor. Ölse çok kötü. Onu da yapamıyor. Ölümü de terk edemiyor. Demek ki o kadar bir şey de bırakıyor. Ve artık bakıyor ki çaresi yok. Kararını veriyor. Ve onu evlatlıktan reddediyor. Öyleyse diyor defol yanımdan alçak diyor. Seni istemiyorum. Böyle bir çözüm buluyor. Şimdi tabii bu da ayrı bir psikolojik baskı ve şey. Artık o oradan yani o pislik yuvası demek ki Cenab-ı Hak onu orada istemiyor okulunu.
Elhamdülillah.
Onu oradan Cenab-ı Hak çıkarıyor bu vesileyle. O kovduğunu zannediyor ama o Cenab-ı Hakk'a gönderiyor, haberi yok. O artık Allah'ın korumasında, himayesinde ve Resulullah Efendimiz'in korumasında, himayesinde. Halid'in artık bundan sonra dünyada bir ailesi yok. Kimsesiz Halid. Çünkü yani resmen aileden atılmış durumda. Evet. Ve onu savunacak bir ailede herhangi birisi de yok. Zayıf, güçsüz, her türlü şeye de maruz kalabilecek bir duruma atılıyor aslında. Büyük bir yine zulüm içerisinde. Tabii onun bir sığınağa ihtiyacı var artık. Oradan ayrılıyor. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kendisine kucak açan şefkat ve merhamet peygamberi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz var. Ona koşuyor. O günden sonra o kutlu nebinin sallallahu aleyhi ve sellem himayesine giriyor. Ya Resulullah ben geldim.
Elhamdülillah.
Bunları yaşadım geldim ya Resulullah. Efendimiz onu kucağına alıyor, bağrına alıyor. Sevgisini gösteriyor. Bizimsin evladım diyor. Ve Halid İslam davasının yücelmesi için bütün gayretiyle artık kendisini mücadeleye veriyor. Yani bütün işi bundan sonra artık aile de yok. Sadece İslam. Sadece Allah ve Resulü.
Elhamdülillah.
O artık Said'in oğlu değil, İslam'ın oğlu.
Elhamdülillah.
Aynen Selman radıyallahu anh'a soruyorlar ya, kimin oğlusun? Herkes diyor ben şunun oğluyum. O diyor ki ben İslam'ın oğluyum.
Elhamdülillah. Ben Müslümanım diyor.
Ya.
Elhamdülillah.
İslam'ın oğluyum diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onu müjdeliyor. Selman bizim ehli beytimizdendir.
Elhamdülillah.
Bu tabii bambaşka bir şey. Bambaşka bir dünya bu.
Tabii bunlar çok muazzam büyük örnekler hocam.
Tabii tabii.
Çok dikkatli olmakta fayda var.
Yani herkesin bir kaderi var. Evet. Her gencin bir kaderi var. Bazı gençler bu kaderi yaşarlar. Burada Allah'a ve Resulüne teslim olmaktan daha güzel bir şey yok. Yani ben yalnızım, ben itildim dememek lazım.
Evet.
En güzel koruyucu Allah.
Elhamdülillah.
Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyurmadı mı? Duha suresinde koruyucum biziz demedi mi?
Elhamdülillah.
Anne vefat etti. Baba daha önce vefat etti. Yetim kaldı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah-u Teala onun korumasını Allah üstlendi. Şimdi tabii burada çok büyük incelikler var. Çok büyük incelikler var.
Evet.
Biraz tabii bunu şöyle manevi ortama çekecek olursak, yani gönül dünyasında yorumlayacak olursak, daha başka manalar da düşünülebilir. Yani zahiri boyutlarını konuştuk. Manevi boyutta da konuşmak daha fayda var. Şöyle söyleyeyim. İç dünyamız, gönül dünyamızda bize nefsimiz, şeytan ne yapıyor? Sürekli vesveseler veriyor. Bizi hak yoldan çevirmeye çalışıyor. Ve bizi yerine göre tehdit ediyor. yerine göre bize taarruzlarda bulunuyor. Acaba bunların karşılığında biz gönül aleminde Allah'a ve Resulüne sığınabiliyor muyuz?
Evet.
Bu çok önemli.
Evet.
Yani bu maruzatlar karşısında, iç dünyamızdaki o saldırıların karşısında biz ne yapıyoruz? Bütün işte bunu öğrenmek çok önemli. Bunu tasavvuf öğretir.
Evet.
Allah ve Resulüne sığınmak. Gönül aleminde onlarla beraber olmak. İşte manevi yorumda bu olmuş oluyor. Yani manen insanın İslam'ın oğlu olmalı. Her ne kadar annesi babası olsa da herkes için geçerli bu yani. Acaba ne kadar İslam'ın oğluyuz?
Değil mi hocam? Evet.
Ne kadar Resulullah Efendimiz'in şefkat ve merhamet kucağına yaslanabiliyoruz?
Yani doğru soruları sorarak, doğru cevaplar vererek, samimi bazı şeyleri, aslında birçok şeyi elde edebiliyoruz ama işte demek ki gururumuz, nefsimiz bu babanın oğluna olan buradaki mücadelesi, yani onu öldürmeme
evet.
lüksünü bile kendi nefsi ve gururunun meyvesi olarak ortaya koyma durumu var. Sergileme durumu var. Ne kadar trajik.
Tabii. Gönül alemimizde acaba dostlarımız kimler? Kimlerle ülfet halindeyiz gönül aleminde? Sıradan şeylerle mi? Sıradan insanlarla mı ülfet halindeyiz? Yoksa Allah ve Resulü ile mi ülfet halindeyiz?
Evet.
Yani
canımız yandı mı ilk kimin ismini zikrediyoruz?
En büyük dostum benim diyor. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu veliyyüllezine amenu. Allah iman edenlerin dostudur. Allah ben sizi dostunuzum diyor.
İnşallah.
Acaba biz Allah'a bir dostluk içerisinde miyiz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için o size sizden daha yakın buyuruyor.
Evet.
Bismillahirrahmanirrahim. Er-Rasulü evlâ bi enfüsihim. Kendinizden de size daha evladır, daha üstün. Anne babanızdan daha üstün. Hakikaten Efendimiz'e böyle bir yakınlık içine girmek gönül alemimizde çok önemli bir şey. Tabii bunun yolu nereden geçiyor? Salavattan geçiyor. Bunun yolu nereden geçiyor? Allah Resulüne varis olmuş gerçek mürşidi kamillerden geçiyor.
İnşallah.
Yani biz bu olayları tabii de dediğim gibi fiziki olarak da yaşayabiliriz. Gönül boyutunda da yaşayabiliriz. İşte asıl önemli şey her şey fiziki olması gerekmiyor. Yani gönül boyutunda bunu yakalayabilmek.
Tabii hocam.
Yani gönül boyutunda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle buluşabilmek. Tabii tekrar Halid radıyallahu anh'a dönecek olursak. Peki ne oldu Halid radıyallahu anh'ın hali? O da merak ediliyordur büyük bir ihtimal.
Evet,
ne oldu? Tamam geldi buraya. Ondan sonra ne oldu? Ondan sonra Halid radıyallahu anh Efendimiz hep Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında yer aldı. Ve Efendimizle birlikte bütün zorluklara katlandı. Ve zirvelere birlikte tırmandılar. İleriki yıllarda Halid radıyallahu anh'ı çok büyük işler bekliyordu. Ne yaptı mesela? Çok büyük bir vazifeye getirildi.
Evet.
O da şu, Peygamber Efendimiz'in vahiy katiplerinden birisi
evet.
oldu. Biliyorsun çok muazzam, büyük vazife.
Tabii.
Vahiy katipleri sınırlı biliyorsun.
Evet.
Ve önemli bir vazife. Bu emniyet ister, güven ister. Yani büyük bir şeref. Ona nail oldu elhamdülillah. Başka? Ve birçok seferleri de komutanlık vazifesi üstlendi.
Elhamdülillah.
Müslümanların komutanı. Demek ki çok da kabiliyetli bir genç ki komutanlıkla şereflendi evet. ve İslam'ın yayılışına çok büyük hizmetler etti.
Elhamdülillah.
Bunu niye anlatıyoruz, söylüyoruz? Demek ki insan geçmişte yaşadıklarıyla bir karamsarlığa düşünmeli. Allah gelecekte ona neler nasip edecek bilemiyor.
Evet.
Ne tür vazifeler alacak İslam'ın yücelisinde bilemiyoruz. Onun için yani geleceğe umutla bakmak gerekiyor.
Zaten hocam bugün günümüze baktığınız gene koşullara uyarladığımız zaman hayattaki her evrede
evet.
başarı ya da başarısızlığın arasındaki ince çizgi o konu ile ilgili hazırlık sürecimiz ve o hazırlık sürecinde endişe yani panik yapma yapmama durumumuz. Nitekim bir söz var. Yüzme diyor bilmemek değil, panik öldürür.
Evet.
Yani panik yaptınız mı boğulursunuz. Yüzme bilmediğiniz zaman bir sıkıntı çıkmayabilir. Yani suyun üstünde kalabilirsin. Su sizi zaten kaldırıyor.
Bu çok güzel bir örnek. Yani manen gönül aleminde, maneviyat denizinde kendinizi bırakırsanız o denize
evet,
o evet. sizi zaten yüzdürecek.
Sizin
ama siz eğer manevi yola girmiş de kendiniz kendi aklınızla, aklınızı kullanarak efendim bir çaba içinde giriyorsanız, yani Allah ve Resulüne ve onun tabilerine, tabi olan varislerine tam bir tabi olmuyorsanız, bu kez Allah korusun batmaya başlıyorsunuz.
Allah muhafaza. Yani
mantıksal çıkarımlarla tabii hareket ederseniz batmaya başlıyorsunuz. Halbuki uymamız gereken şey, Kur'an ve sünnetin bize öğrettiği şeylere bakacağız. Örnekler önümüzde var. Sahabe-i kiram örnekleri var.
Evet.
Peygamber örnekleri var. Veliler örnekleri var. Salihler örnekleri var. Onlara bakacağız. Ve bizim de onların akıbetlerine bakacağız. Diyeceğiz ki biz de bunlar gibi yapmamız lazım. Yani teslim olmamız lazım. Sabretmemiz lazım. Ve mümin, salih insanlarla beraber olup birlikte zirvelere çıkmamız lazım.
İnşallah.
Ama kendi kafamızdan, dediğim gibi, bir şey düşünmeye başladığımızda, yorumlar yapmaya başladığımızda, bu kez oraya şeytan giriyor ve vesvese dediğimiz şey böyle çıkıyor ortaya.
Siz hocam, daha önce hatırladığım bir sözünüz vardı. Hani tasavvuf ve bu konular, bu hani teşbihte hata olmasın, sörf yapmaya benzer gibi.
Evet.
Nedir? Ne dalgaya karşı aşırı bir kuvvet uygulayarak o dalganın kuvvetini kendi üstünüze çekeceksiniz.
Evet.
Ne de çok relax, çok laçka bir halde bırakacaksınız. Yani iki halde de bir sıkıntı. Gene İslam'ın denge, vasat, ümmet olayına geliyoruz. Yani dengeli bir akıntıda, kararlı bir kuvvet ile o işi götürme durumu. Bakıyorsunuz hocam, işte bu demin endişe ve panik ortamı konularını, birçok kişi daha sofraya Allah'ın bugün bize ne ikram edecek, ne yiyeceğiz onu bile bilmediği halde çok büyük muazzam kariyer planlamaları yapıyor. Ama bir bakıyorsunuz en büyük başarı hikayeleri hocam, yani çevrenize bakın, çok farklı bir meslek ya da çok farklı bir arka plandan, konjektürden gelip Allah'ın ona çok harikulade farklı bir kapı açarak çok başarılı bir yere gidebiliyor insan. Yani bir doktor bir mucit olabiliyor. Bir mucit işte farklı bir meslek dalında bir işte aşçı olabiliyor. Bir bakıyorsunuz orada başarı gösteriyor. Yani tabii, Allah'ın bizi neyle taçlandıracağı belli değil.
Hayır kapılarını Allah açar.
Elhamdülillah.
Kul hayra yönelir. Ama açmaya muktedir değildir.
Ya evet.
Onun için nasıl dua ediyoruz? Allahumma ya müfettihal evvab iftah lena hayral bab.
Amin.
Ya Rabbi diyoruz. Bize ey hayır kapılarını açan Allah'ım, bize hayır kapılarını aç diye mesela dua ediyoruz. Yani bu duamızda günlük olması gereken dualardan bir tanesi, biliyorsunuz.
Evet.
İşte tabii duayla, madem dua aklımıza geldi, inşallah sohbetimizi de duayla tamamlayalım diye düşünüyorum.
İnşallah
buradan
hocam.
Resulullah Efendimizin yaptığı bir duayı inşallah yaparak tamamlayalım. Şöyle diyelim inşallah. Allah'ım, senden rahmetinin gereğince mağfiretinin büyüğünü, her türlü günahtan salim olmayı, her türlü iyilikten mükafat almayı, cenneti kazanmayı, cehennemden necat bulmayı istiyoruz.
Amin.
Bu Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ın Efendimiz'den öğrendiği bir dua. Elhamdülillah. Cenab-ı Hak bunu bize inşallah lütfetsin.
Amin.
Ve yine son bir dua ile bitirelim inşallah. Allah'ım, bizi senin sevginle ve katında muhabbeti bize fayda verecek olan kimsenin sevgisiyle rızıklandır.
Amin.
Allah'ım, sevdiklerimizden bize verdiğin rızıkları, sevdiğin şeyleri için bize kuvvet eyle. Allah'ım, sevdiklerimizden, bizden aldığın rızıkları da sevdiğin şeyleri yapabilmemiz için bize müsait vakit lütfeyle.
Amin. Demek ki işte hocam, her şeyin özü doğru dua ile,
evet,
doğru istekler ile, arzular, talepler ile doğru kişilere varmaktan
İnşallah
geçiyor.
İnşallah bundan sonra inşallah bir salavatla başlayacağız. Bir duayla bitireceğiz bu şekilde.
Evet.
Efendimiz'e bir salavat, farklı bir salavat.
Evet.
Ve yine Efendimiz'den de bir duayla bitirmeyi Cenab-ı Hak nasip etti. Bütün dinleyenlerimize muhabbetlerimi arz ediyorum inşallah.
İnşallah. Sevgili Erkam Radyo dinleyenleri, bir genç sahabiler programını daha İnşallah bitirmiş bulunuyoruz. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.